Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftaki programımıza başlamış bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, her hafta olduğu gibi bu hafta da yine güzel kitaplarla beraberiz, huzurlarınızdayız kıymetli dostlarımız. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde siz sevgili dostlarımıza bu güzel kitapları aktarmaya devam edeceğiz efendim. Geçtiğimiz hafta Okur dergisinden bahsetmiştik ve Okur dergisinin muhtevasındaki bazı kitaplardan bahsetmiştik. İnşallah ona geçeceğiz ama ondan önce Erkam yayınlarından çıkan çok güzel bir kitapla programımızı başlatalım istiyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitabın yazarı kıymetli hocamız Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız. Kitabın ismi Tedbir ve Tevekkül bağlamında Afetler ve İmtihan Gerçeği. Evet, afetler ve imtihan gerçeği hakikaten bugün karşı karşıya kaldığımız, hem dünya olarak, hem toplum olarak, hem ülke olarak bir takım afetlerle karşı karşıya kalıyoruz zaman zaman. Kitabın da zaten giriş bölümünde, değerli dostlar, ilk bölümünde yakın zamanda, yakın yıllarda dünyanın yaşamış olduğu bir takım afetleri hocamız anlatarak, süreci daha doğrusu anlatarak, daha sonrasında da bu afetler karşısında bir Müslümanın nasıl durması gerektiğini, itikadi anlamda, teslimiyet anlamında ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül anlamında nasıl bir davranış ortaya koyması gerektiğini bize çok güzel bir şekilde anlatıyor Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız. Afetler ve imtihan gerçeği. Evet, 2019'un sonlarında, 2020'li yılların başlarından sonra, 2023-24'e yakın zamanlara kadar biliyorsunuz dünya genelinde bir virüs afetiyle dünya karşı karşıya kaldı. Bununla alakalı birçok tedbirler alındı ve dünya genelinde 6 milyondan fazla insan vefat etti. Ülkemizde de 100 binden fazla insan vefat etti. Tabii bu konuyla alakalı çok farklı görüşler, farklı efendim teoriler ortaya atıldı. Ama geldiğimiz noktada bu ve benzeri gerek hastalık, gerek efendim depremler, gerekse bir takım afet diyebileceğimiz olaylar karşısında bir Müslüman olarak nasıl durmamız, nasıl bir düşünce geliştirmemiz gerektiğini de sorgulamamız gerekiyor. İşte bu kitapta değerli dostlar aslında bunun cevabı mahiyetinde yazılmış. Şöyle bir durum söz konusu, tabii bunu zaman zaman yaşıyoruz, hatta haberlere dahi konu oluyor, medyada da çıkıyor. Afetlerin ve bizim anladığımız anlamda Cenab-ı Hakk'ın kullarını imtihan ettiği ya da bir musibet olarak değerlendirilen, toplumu, insanları, geniş kitleleri ilgilendiren olaylar karşısında bunların nasıl algılanması gerektiği hususunda imani bir pencereden bakıldığı takdirde bunların Cenab-ı Hakk'ın kullarını bir imtihanı, bir sınaması ya da bir musibeti anlamında değerlendirmek olduğu gibi, öte yandan tamamen ilahi ikazlardan ayrı, haşa sanki bir ilahi kudret, güç yokmuş gibi bu olayların kendiliğinden oluştuğunu, tabiat hadiseleri olarak değerlendirilip ilahi kudreti ve gücü bir manada saf dışı bırakan bir bakış açısının da olduğunu ifade etmek lazım. Ancak bizler Müslümanız ve her hadiseye de İslam gözlüğüyle bakmak zorundayız. Olayları, hadisatı değerlendirirken Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu üzere ayet-i kerimede, bir yaprak dahi Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan eğer düşmüyor ise ve bizler aldığımız nefesleri, verdiğimiz nefesleri aynı şekilde Rabbimizin izni olmadan alıp veremiyor isek ve bu kainatta bütün olaylar, bütün yaşananlar, yani kainattaki döngü dediğimiz bütün olaylar Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan, onun kudreti olmadan olmuyor ise, o zaman afet dediğimiz hadiselerinde Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın kudreti ile ve onun efendim istemesiyle ya da istememesiyle olan olaylar olduğuna biz tam iman ediyoruz. Bunu böyle bilmek gerekiyor. Ve kıymetli hocamızın da zaten kendi alanı olan kelam ilmi, akaid ilmi, kendi ihtisas alanı bu gözle bakarak bir kitabı kaleme aldı. Tam da bugünlerde okumamız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan değerli kardeşlerimiz için belki daha hususi bir durum söz konusu, malumunuz. Geçtiğimiz günlerde ve bugünlerde dahi zaman zaman İstanbul'da depremler oluyor ve bu depremlerin farklı şekillerde, daha doğrusu farklı oranlarda depremler gerçekleşiyor. Tabii ki deprem uzmanı olan insanların bu meseleleri kendi bilimsel ifadeleriyle, fizik kanunlarına göre ya da kendi bilimsel uzmanlık alanlarına göre açıklamalarından daha tabii bir şey yok elbette ki. Onları öyle açıklayacaklar ama biz şuna iman ediyoruz ki bu kadar yeryüzünde olan bu tür hadiselerin Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan, Allah'ın kudreti devreye girmeden haşa bu olayların olamayacağını ve Rabbimizin bu tür meselelerde, bu tür konularda belki insanları bir ikaz sadedinde bu tür hadiseleri yaşadığımızı da bilmek gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Kitap bakalım şöyle yaklaşık 88 sayfadan oluşuyor. Kıymetli hocamız kitabının arka kapağını şu cümleleri almış sevgili dostlar. Diyor ki deprem, sel baskınları, bulaşıcı hastalıklar, heyelan, çığ, kasırgalar gibi. Evet, bütün bunlar olduğu zaman bir toplumu ve büyük kitleleri ilgilendiren meseleler olmasından dolayı zaten afetler diyoruz. Yani bir kişiyi ilgilendiren bir meseleyi afet veya bu manada bir kavram, ifade kullanmıyoruz. Bütün insanlığı, bütün dünyayı ya da geniş bir kitleyi, insan kitlesini ilgilendiren meseleler olduğundan dolayı afet olarak bunları değerlendiriyoruz. Bu gibi doğal olaylar tabiatın zorunlu bir parçasını oluşturur diyor hocamız. Bunlar kaçınılmaz olaylardır. Esas olan doğal olayların afete dönüşmemesi için önceden tedbir almaktır. Her olayın kendisine özgü bir panzehiri vardır. Örneğin depremlerin vereceği zarardan korunmak için fay hatlarının üzerine yerleşim yerleri yapmamak, yapılacaksa da teknolojiye uygun olarak yapmak, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşı olmak, bulaşı önlemede gösterilen tedbirlere uygun hareket etmek, heyelan bölgesine konutlar yapmamak, çığ tehlikesine karşı arazileri ağaçlandırmak, kasırgalar karşısında emniyet tedbirlerini almak gerekir. Bütün bu tedbirlerden sonra sonucu yüce Allah'a bırakarak tevekkülde bulunmaktır. Tevekkül tabii ki tedbiri almadan yapılan şey değildir. Önce tedbirleri alacağız. Rabbimizin bize vermiş olduğu akıl nimetiyle, muhakeme etme gücüyle, zekamızla fiziki anlamda tedbirlerimizi alacağız ve sonrasını da Cenab-ı Hakk'a bırakacağız. Yani kul planında olması gereken, yapılabilecek olan gücümüzün yettiği ne ise onları yapıp sonrasını da bir imani mesele olarak Cenab-ı Hakk'a bırakmaktır. Depremler öyle, efendim sel baskınları öyle. Yani sel baskınlarından zarar görmemek adına eğer gidip evlerimizi dere yataklarına yakın yerlere ya da heyelanlı bölgelere evlerimizi yaparsak ya da efendim deprem olarak bilinen yerlerde fay hatları üzerine, ki bunlar artık teknolojinin imkanlarıyla çok kolay bir şekilde bilinebiliyor, evlerimizi buralara yaparsak o zaman burada Allah'ın takdiri demek doğru bir şey değildir. Yani Allah'ın takdiri elbette ki Allah'ın takdiri ama Cenab-ı Hak bize kendi kudretinin, kendi takdirinin tahakkuk etmesinden önce kul olarak bize akıl vermiş, efendim izan vermiş, muhakeme etme gücü vermiş. Neyi nereye yapmamız gerektiğini biz hesap etmemiz gerekiyor. Kıymetli hocamız da tevekkülü bu manada ifade ediyor. Yani sadece tek başına tevekkülde bulunmak, tedbiri almadan bir faydası olmuyor diyor kıymetli hocamız. Efendim kitabın şöyle muhtevasına bakalım. Kitap değerli dostlar 4 bölümden oluşuyor. Girişten sonra kader ve takdir ilişkisi, hocamız bu konuyu inceliyor, irdeliyor. Kaderi ve çeşitlerini anlatıyor. Ki bunlar kaderi muallak ve kaderi mübrem, yani şarta bağlı olan kader, şarta bağlı olmayan kader ve sonrasında da kaderle alakalı konunun son konusu olarak da takdir konusunu ele alıyor. Sonrasında ikinci bölümde tedbir ve tevekkül ilişkisini ele alıyor kıymetli hocamız. Tedbir ya da sebeplere tevessül etmek ve Allah'a tevekkül etmek. Yani tedbirle tevekkül aslında birbiriyle çok yakın ilişkili olan, biri olmadan biri olmayan iki ana konu. Dolayısıyla Allah'a tevekkül edebilmek için sebepleri vasıta kılmak lazım ve o sebepler de ne gerekiyorsa onları yapmak lazım. Afetlerle karşı karşıya kalmamak adına. Yani şöyle bir misal verelim. Yola çıkacaksınız. Arabanızın bakımı gerekli. Efendim, arabanızın tekerleri değişmesi gerekiyor. Yani bir uzun yola çıkacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Tedbir amaçlı arabanızın tekerlerini değiştiriyorsunuz eğer yola uygun değilse. Arabanızın suyu yoksa suyuna bakıyorsunuz. Yağı azsa ona takviyede bulunuyorsunuz. Bakım gerekiyorsa onu yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tedbir almış oluyoruz. Ama yolda giderken de bizim bu tedbirlerimizin haricinde başka bir meseleden dolayı Allah muhafaza başımıza bir şey geliyor ise o zaman bu takdir olmuş oluyor. Halbuki biz tedbirimizi almıştık ve kalanını da gerisini de Cenab-ı Hakk'a bırakmıştık. Ama bizim kaderimizde eğer efendim nefeslerimiz tükenecekse, vefatımız olacaksa o zaman da o bizim dışımızda gelişen bir hadiseden dolayı olmuş oluyor. Bunlar tabii biraz böyle kader mevzuları değerli dostlar, girift meseleler. Onun için bu meseleleri de biraz ehlinden, uzmanından okumak ve öğrenmek gerekiyor. Üçüncü konu hocamızın afetler ve ilahi ceza arasında, afetler ve ilahi ceza arasında ilişki meselesi konusunu ele almış. Afetlerin tanımı ve çeşitleri, afetlerin etkisini azaltmada alınacak önlemler, afetlerin sebep olduğu ölümler ve afetler bizatihi bir ceza değildir diyor hocamız. Böyle bir başlık açmış. Şöyle oradan da birkaç satırı sizlerle paylaşalım. Hocamız neden böyle demiş? Afetler bizatihi bir ceza değildir. Diyor ki doğal afetler ya da bu afetlerin bir parçası olan depremler bizatihi ilahi bir ceza değildir. Buna da Fatır suresinin 45. ayetini delil göstermiş. Doğal olaylar tabiatın bir gereği olarak meydana gelmektedir. Ancak insanlar bu olaylar karşısında tedbir almadığı, gerekeni yapmadığı ve davranışlarını değiştirmediği takdirde bu afet başlarına gelmektedir. Bu konuyla ilgili geçen bir ayet-i kerimede Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir buyurulurken bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyuruluyor. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Herkes anlayacaktır diyor Fatır suresinde yine bu ayet-i kerime. Evet. Ancak diyor hocamız, beşeri planda yapılması gerekenleri bir hakkın yerine getirmeyenlere depremler bir ceza olarak dönebilir. Bu konuda tedbirsizliğin acı faturasını Yüce Allah'a kesmek haşa iftiradır. Evet, yani tedbiri almayıp da depremlerden dolayı, afetlerden dolayı başımıza gelen musibeti haşa Cenab-ı Hakk'a bağlamak, o musibeti, o belayı, bu cezayı Allah'ın bize verdiğini düşünmek elbette ki doğru değildir. Çünkü biz kendi tedbirsizliğimizin bir manada karşılığını görmüş oluyoruz. Diyor ki hocamız, bizler doğduğumuz coğrafyayı, şehri ve kasabayı seçmeden dünyaya geliyoruz. Bu kaderimizdir. Ancak fay hatları üzerine bina inşa etmemek, binalarımızı toplu konut gibi kurumların sağlam üretilen depreme dayanıklı binalar yapmamak, zayıf zeminleri
imar etmek gibi hatalara düşersek, o zaman bu sıkıntıyla karşı karşıya kalacağımız muhakkaktır diye kıymetli hocamız bunları bize anlatıyor. Ve son olarak da bu kitabın 4. bölümü olarak da imtihan gerçeği başlığı ile Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kavram bu. Cenab-ı Hakk'ın kullarını imtihan etmesi nasıl gerçekleşiyor, nasıl oluyor, neden Allah bizleri imtihan ediyor? Bu gibi konuları da kıymetli hocamız burada kaleme almış ve sonuç olarak da birkaç sayfayla kitabı sonlandırmış değerli dinleyenlerimiz. Evet, tekrar edelim radyolarını yeni açan sevgili dostlarımız için. Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamızın Erkam Yayınları'ndan çıkan Tedbir ve Tevekkül bağlamında Afetler ve İmtihan Gerçeği isimli kitap tam da bugünlerde okumamız gereken ve olan olaylara bu imtihan dediğimiz, afet dediğimiz depremler, çığ düşmeleri, yangınlar, efendim sel felaketleri, fırtınalar, kasırgalar vesaire, bunların karşısında bir mümin olarak, bir Müslüman olarak nasıl bir düşünce geliştirmemiz gerektiğini kıymetli hocamız burada çok güzel bir şekilde izah etmiş. Hepinize bu kitabı tavsiye ediyorum acizane sevgili dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir ara verelim. Kitap Dünyası programında aranın ardından kaldığımız yerden neyle devam edeceğiz? Acizane bendenizin Okur Dergisi'ne kaleme aldığım, Okur Dergisi için kaleme aldığım Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile alakalı Mehmet Ali Ayni'nin efendim yazmış olduğu ve Aynur Singin hanımefendi ile İsmail Kara'nın derleyip Dergah Yayınları'ndan çıkardığı 166 sayfadan oluşan Hüdayi Hazretleri'nin kokusunu taşıyan bu güzel kitabı ikinci bölümde sizlere anlatmaya çalışacağım sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir ara verelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyolara başında bizi dinleyen ve radyolarını yeni açan sevgili dostlarımızı tekrar Erkam Radyo mikrofonları aracılığıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Evet, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri gerçekten İstanbul'umuzun manevi mimarlarından, manevi önderlerinden bir tanesi. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin tabii ki hayat hikayesi gerçekten kitaplarda da uzun uzun anlatılan ve bugün dahi irşadına devam eden Hüdayi Hazretleri'nin bulunmuş olduğu türbede, Üsküdar'da türbesi orada malumunuz, giden kardeşlerimiz, ziyaret eden kardeşlerimiz tabii ki vardır. Orada dahi manevi irşadını adeta devam ettiren büyük bir Allah dostu, 4 cihan padişahına mürşidi kamillik yapmış, yaşamış olduğu dönemin önderlerinden, kanaat önderlerinden ve öncü insanlarından bir tanesi, arkasında birçok efendim manevi mirasla beraber aynı zamanda kitaplar bırakmış, divan bırakmış, şiirler, efendim sohbet kitapları, Şemail-i Şerif kitabı, inşallah yakın bir zamanda bu Şemail-i Şerif isimli kitapta Hüdayi Hazretlerine ait ilk defa Erkam Yayınları'ndan çıkmış olacak. Onun üzerinde de çalışılıyor değerli dostlar. İşte Mehmet Ali Ayni rahmetli Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile alakalı yazdığı kitabına Aziz Mahmut Hüdayi Hayatı, Şiirleri, Meclisleri isimli kitap ismini vermiş ve bu kitabı da günümüze sadeleştiren derleyen İsmail Kara ve Aynur Hanım, Aynur Singin Hanım bu kitabı bize efendim kazandırmışlar. Hüdayi Hazretleri'nin kendisi her yönü ile dikkat çeken mühim bir karakter. Yaşadığı dönemin öncülerinden az önce dediğimiz gibi olmakla beraber yüzyıllar sonra da etkisini devam ettiren aynı zamanda mana yönü güçlü bir insan. Efendim Okur Dergisi için bu kitapla alakalı bir yazı kaleme almıştık. Bu yazıdan da istifade ederek inşallah sizlere bu kitabı tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. Hüdayi Hazretleri'ni tabii ki farklı kaynaklardan da okumak gerekiyor. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Aziz Mahmut Hüdayi ile alakalı hikmetli sözlerinden efendim oluşturulmuş güzel bir çalışması da yine geçtiğimiz günlerde, aylarda Erkam Yayınları'nda neşredildi. Altınoluk Dergisi'nde uzun bir yazı dizisinin arkasından Hüdayi Hazretlerinin divanından seçmelerden oluşan ve onların bir yönüyle manevi sohbetler mahiyetinde izahı olan bir kitap, bir ciltli kitabı da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi hazırlamış oldu. Ve aynı zamanda kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz'ın da Hüdayi Hazretleri ile alakalı çok uzun yıllar önce kaleme aldığı, Hüdayi Hazretleri'ni anlattığı yine güzel bir kitabı da Erkam Yayınları'ndan neşredilmeye devam ediyor. Hüdayi Hazretleri ile alakalı okunacak olan belki kitapların ilk başına yazacağımız kitaplar, bu bahsetmiş olduğum kitaplar değerli dostlar. Kitapların da bir kaderi vardır ifadesi, kitabı müşahhas ve canlı bir varlık olarak değerlendirmenin neticesinde söylenmiş bir cümle olsa gerek. Zira bir kader çizgisinden bahsetmek için o şeyin mana cihetinin olması gerekir. Bazı kitapların hem kaderi hem de ilginç hikayeleri bizi kendisine cezbeder. O kitabın yazılma serüveni, muhtevasını oluşturan konular ve müellifinin kimliği kitaba bir karakter kazandırır. Adeta bir insan gibi canlı, hareketli ve etkili bir varlık haline gelir böylesi kitaplar. Mesela kütüphanenizde yıllardan beri aynı köşede duran bir başucu eser, bulunduğu ortamın havasını değiştirebilir. Bir evin kimliğini oluşturan en önemli unsur şüphesiz o evdeki kütüphanedir. Kütüphanenin kimliğini oluşturan en mühim unsur ise zaman ve mekan üstü evsafta mesajını her daim verebilen derinlikteki kitaplardır. Mehmet Ali Ayni'nin kaleme aldığı Aziz Mahmut Hüdayi Hayatı, Şiirleri, Meclisleri isimli eserin neşredilme serüveni, kitabı hazırlayan İsmail Kara ve Aynur Singi'nin ön sözde anlatımıyla anlatımları bir kat daha bu eseri bizim için ilginç hale getiriyor. Evet, Hüdayi Hazretleri'nin kendisi her yönüyle dikkat çeken mühim bir karakter. Yaşadığı dönemde öncü olmuş, yüzyıllar sonra da bu etkisini devam ettiren bir insan. Dört cihan padişahına mürşitlik edebilecek seviyede olan Hüdayi Hazretleri, dünyada ulaşabileceği makam, mevki, şöhrete kavuşmuş, ancak bütün bunların adeta fani dünyanın geçici meşguliyetleri olduğunu idrak edip, bir veliye, bir Allah dostuna gönlünü rapt eylemiştir. Yavuz Sultan Selim'in padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş dizelerinde ifade ettiği gibi o, bir veliye bende olma yolunu seçerek bugün gönüllerimizdeki o muazzam yerini almıştır. Kitap, Hüdayi Hazretleri ile ilgili yazılan ve efradını cami, ayarını mani nadide eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. İsmail Kara, bu çalışmanın kendisine nasıl ulaştığını, hangi süreçlerden geçerek bu hale geldiğini ve Mehmet Ali Ayni'nin kim olduğunu, bu alanda yapılmış çalışmaların neler olduğunu kitabın ön sözünde teferruatlı bir şekilde anlatmaktadır. Başta da ifade ettiğimiz gibi kitapların hikayesi bazen çoğu zaman o kitabı daha ilginç kılıyor. İsmail Kara'nın Sözü Dilde Hayali Gözde isimli eserinde İsmail Arar portresini anlatırken bu meseleye de temas ettiğini ifade ederek bir hatırlatma mahiyetinde bu kitabın ilk sayfalarında şu cümlelere yer veriyor. İsmail Arar kim o? Mehmet Ali Ayni'nin torunu. Hastaneden çıktıktan birkaç gün sonra buluşup konuşmak üzere beni aradı diyor İsmail Kara. Yani size anlatmış olduğum şu andaki değerli dostlar kitabın derleyeni. Taksim'de Etap Marmara'nın pastanesinde buluştuk. 1992 yılının Mart ayının 12'si. O gün yanında bir zarf getirmişti. Ayrılacağımız sırada itina ile çantasından çıkardı ve masanın üstüne koydu. İsmail Bey şöyle diyor, bugün size yıllardır yayınlamak ümidiyle muhafaza ettiğim bir dosyayı emanet edeceğim. Dedem Mehmet Ali Bey'in Aziz Mahmut Hüdayi kitabı diyor. Kim diyor bunu? İsmail Arar diyor. Yani Mehmet Ali Ayni'nin torunu. Kime diyor? İsmail Kara'ya diyor. Benim hazırlayıp yayınlamam bugüne kadar mümkün olmadı. Bunu siz benden daha iyi ve süratli yaparsınız. Buyurunuz. Hevesle ve dikkatle benim yüzümdeki hareketlenmeleri kontrol ediyordu. Dosyayı, daha doğrusu emaneti aldım. İtimat ve iltifatı için teşekkür ettim ve bugünün hatırasına bir not yazmasını da istedim. Hemen bir kağıt çıkardı ve yazmaya başladı. Ben dosyaya bakarken ilk yazdığı metni beğenmeyerek buruşturduğunu gördüm. İkinci olarak yazdığı kağıtta şunlar kayıtlı: "Aziz ve çok değerli kardeşim ve adaşım İsmail Kara Beyefendinin, dedem merhum Mehmet Ali Ayni Beyefendinin, Aziz Mahmut Hüdayi hakkındaki çalışmasının müsveddelerini bugün size emanet ediyorum. Bunu Türk irfanına hediye ederseniz ben memnun, merhumun ruhu da şad olur. İsmail Arar, imza." Kalktık. İstiklal Caddesi'nde programlı bir gezinti. Evet, bunları bize ulaştırıyor İsmail Kara bu mevzubahis kitabın hikayesini bize anlatırken. Mehmet Ali Ayni tarafından hazırlanan bu güzel eserin titiz bir çalışma sonucu oluşturulduğunu görüyoruz. İçeriğine alınan konular bir bütün olarak Hüdayi Hazretleri'ni, yaşadığı dönemi, temas ettiği insanları ve bazı tasavvufi konulara yaklaşımını anlatıyor. Mehmet Ali Ayni ve eseri üzerine birkaç not başlığıyla başlayan kitap, Hüdayi Hazretleri'nin hayatı, şiirleri, meclisleri başlığıyla devam ediyor. Hüdayi Hazretleri ile ilgili görüşlerine başvurulan bazı zevatı gördüğümüz devam eden bölümde Hoca Saadettin, Sunullah Efendi, Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Nevizade Atayi, İsmail Hakkı Bursevi gibi isimleri görüyoruz. Hüdayi Hazretleri'ne kadar Osmanlı'da alim ve mutasavvıflar bölümü adeta bir tasavvuf tarihi bölümü olmuş. Daha sonra Mahmut Hüdayi'nin biyografisine temas edilerek soyu, tahsili, kadılık ve müderrislik hayatı irdeleniyor. Hüdayi Hazretleri'nin hayatının dönüm noktası olan Üftade Hazretleri ile tanışması ve onun müridi olması kitabın önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Bu buluşmadan hasıl olan ve uzun bir sürece yayılan sohbetlerin temasını oluşturan tasavvufi konular bu bölümde ifade edilmiştir. Tevhid, takva, tasarruf, riyazet gibi tasavvufun temel konularına her iki üstadın bakış açıları ile yer verilmiş bu kitabın sayfalar arasında. Hüdayi'nin divanından seçmelerin de alındığı bölümden sonra Hüdayi Hazretleri'nin Üsküdar'daki asitanesinde ifa ettiği hizmetleri ve mensubu olduğu Celveti tarikatı ile ilgili çalışmalarına da bu kitabın sayfalarında yer verilmiş. Celvetilik hakkında geniş malumatların verildiği bu bölümde Hüdayi Hazretleri'nin dönemin devlet erkanına irşadı ve ilişkilerine de temas edilmiş. İstanbul'un manevi mimarlarından biri olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri hayattayken devam ettirdiği irşat hayatını, vefatından sonra da arkasında bıraktığı manevi mirası ile devam ettirmektedir. Bugün İstanbul'un en fazla ziyaret edilen noktalarından biri olan Hüdayi Türbesi, geçmiş zamanın manevi kokularını İstanbul'un havasına karıştırarak burada yaşayan ve onu anlama çabasında olan herkese bir Hüdayi yolu açmaktadır. Evet değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, Hüdayi Hazretleri'ni anlayabilme noktasında okunması gereken önemli başucu eserlerinden bir tanesi bu. Mehmet Ali Ayni'nin Dergah Yayınları'ndan çıkan bu güzel kitabı. Hem bu kitabı okuyalım hem de İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz için özellikle Üsküdar'a bir yolumuzu düşürelim ve Hüdayi Hazretleri'nin türbesine varalım ve o güzel insanı ziyaret edelim ve orada bir de Hüdayi çorbası içelim ve görelim ki İstanbul'un güzelliği elbette ki bir başka oluyor. Efendim, programımızı bu güzel düşüncelerle, bu güzel kitapla bu haftalık sonlandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte Erkam Radyo'da siz değerli dostlarımızla, değerli kitap dostlarıyla buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.